Ayrım 4. Sayfa 51. Bölüm 2. Gugu Diyarına Yolculuk. 1898'in sonunda Kübalıları san yoğun sevinç akıl almaz bir şeydi. Ülkeleri 30 yıldır isyanlarla sarsılmış, son yıllar ise korkunç acılarla geçmişti. Ayaklanmalarının doruğa yükseldiği o yaz Amerikan birlikleri yetişip 300 yıllık İspanyol yönetimini sona erdiren öldürücü darbeyi indirmişti. Şimdi zafer kazanılmıştı ve Kübalı vatanseverler ile Amerikalı yoldaşları adanın tarihindeki en büyük kutlama için hazırlık yapmaktaydılar. Havana'daki ihtilalci vatansever komitelerin önderleri yılbaşı gününde başlamak üzere bir hafta sürecek şenlikler planlıyorlardı. Şenlikte gösterişli balolar, tekne yarışları, havai fişek gösterileri, halka hitaben yapılacak konuşmalar ve asilerin muzaffer önderleri içinde bir gala yemeği olacaktı. Binlerce Küba askeri sokaklarda minnettar bir ulusun alkışları ve tezahüratları eşliğinde yürüyüş yapacaktı. Ancak tam gösteri başlamak üzereyken Küba'nın yeni atanan Amerikalı askeri valisi General John Brooke akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı. Tüm programı yasaklıyordu. Kübalı askerlerin geçit töreni olmayacaktı. Havana'ya girmeye çalışanlar da geri çevrilecekti. Ayrıca diye belirtiyordu general, Birleşik Devletler ihtilalci orduyu tanımıyordu ve dağıtılmalarını istiyordu. Bu ani dönekli Kübalı vatanseverleri özellikle de o kadar uzun zamandır vazgeçmek bilmeden bağımsızlık için savaşmış olan binlercesini öfkeden kudurttu. Birleşik Devletler büyük mükafatlarını yani bağımsızlıklarını son anda ellerinden almıştı. Yıllar geçtikçe onlar ve torunları giderek artan hüsran hissiyle yeni derebeylerinin Küba'yı kontrol altına tutmak için zorba hükümdarlar atamak dahil çeşitli yöntemler kullanmasını seyredeceklerdi. Kübalılar 19. yüzyıl sonlarında Amerikan zihniyetini yeniden şekillendiren büyük değişikliklerin etkisini hisseden ilk toplumlar arasındaydı. Bu Amerikalıların birdenbire Kuzey Amerika anak arasındaki topraklarıyla artık tatmin olamadığı andı. Akıllarını muhteşem yeni bir fikir etkisini tüm dünyaya yaymış olan bir Birleşik Devletler hayali kemirmeye başlamıştı. Tarihçi Luis Perez'in dediği gibi 1898 senesi bir sınır çizgisiydi. Sonuçları hem kesindi hem de belirleyiciydi. Aynı zamanda hem bir son hem de bir başlangıçtı. Tarihi şartların bir tarihi çağı diğerinden ayırmaya yarayan özel kriz haliydi. Topraklarını genişletmek Amerikalılar için yeni bir şey değildi. İlk göçmenlerin Jamestown ve Plymouth'a varışından beri batıya doğru ilerlemeye çalışıyorlardı. Bu süreçte neredeyse tüm yerli sakinlerini öldürerek veya kaçırarak dev bir kıtayı kendilerinin ilan etmişlerdi. 1840'lar sırasındaki ilk emperyal savaşlar patlak verdiğinde Meksika'nın yarısını ele geçirmişlerdi. Çoğu Amerikalı Birleşik Devletler'in Kanada, Meksika Körfezi ve Atlantik ile Pasifik okyanuslarının arasında kalan tüm toprakları işgal edip yerleşmesinin açık bir yazgı olduğuna dair inanç geliştirmişti. Fakat bunun da ötesine gitmek oldukça yeni bir hadiseydi. 1893 Hawaii devriminin ardından o ülkenin yeni hükümdarları Birleşik Devletler'e ilhak etmeye çabaladılar. Ancak Başkan Grover Cleveland o yılın Mart ayında Benjamin Harrison'ın yerini almıştı, bunu duymak bile istemiyordu. Çoğu Amerikalının hem ulusal politikamıza aykırı olduğu hem de ulusal misyonumuzun saptırılması anlamına geldiği için uzak toprakların işgalini hoş görmediğini söylediğinde epey haklıydı. Bu görüş birliği 5 sene sonra uçup gitti. Yerini neredeyse bir günde deniz aşırı genişleme lehine ulusal bir yaygara aldı. Bu Amerikan dış politikasının tarihindeki en süratli ve en esaslı kamusal fikir değişimiydi. Bu etkileyici dönüşümün temeli bir avuç öngörülü yazar ve aydın tarafından atılmıştı. İçlerinden biri Frederick Jackson Turner, 1893'te Amerikalı tarihçiler tarafından şimdiye kadar yazılmış en kışkırtıcı makaleyi yayımlamıştı. Çıkış noktası olarak 1890 yılının Birleşik Devletler'in içinde artık sınırlar kalmadığı sonucuna varan ulusal nüfus sayımını kullanmıştı. Turner'a göre bu durum Amerikan tarihinin ilk devrini kapatmış ve ülkeyi katı bir seçim yapma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştı. Ya daha önce hiç yapmadığı gibi mevcut boyutlarıyla tatmin olabilir ya da Kuzey Amerika ötesinde yeni topraklar arayabilirdi. Turner bu yazıda ve onu takip eden makalelerde hangisinin daha akıllıca olacağına dair kuşkuya meydan bırakmıyordu. Neredeyse o 300 yıl boyunca genişleme Amerikan yaşamına en hakim olgu olmuştur. Pasifik sahiline yerleşilmesi ve boş toprakların işgaliyle bu hareket duraklamaya uğramıştır. Bu genişleme enerjisinin bundan sonra işlemeyeceğini düşünmek ihtiyatsız bir görüş olur. Dinç bir dış politika için, okyanuslar arası bir kanal için, denizlerdeki gücümüzün yeniden canlandırılması için ve Amerikan tesirinin merkezden uzak adalara ve bitişikteki ülkelere uzatılması için olan talepler, hareketin devam edeceğini işaret etmektedirler. Bu tarz çağrıları eylem tasarılarına çeviren filozof denizci, Deniz Harp Akademisi'nin yöneticisi Albay Alfred Thayer Mahan'dı. Deniz Gücünün Tarihi Üzerindeki Etkisi adlı kitabında, dış pazarlar üstünde kontrol kurmayan ve yabancı ülkelerin doğal kaynaklarına erişim sağlamayan bir ulusun, azametli bir ulus olamayacağını iddia etmekteydi. Bu kontrolü sağlamak için diyordu, bir ulus deniz ticaret filosunu koruyabilecek ve işbirliğine yanaşmayan ülkeleri ticaret ve yatırıma açılmaya zorlayabilecek bir deniz kuvveti geliştirmeliydi. Bu tarz hevesleri olan bir deniz kuvvetine dünyanın her yerinde erzak sağlayabilen bir üs ağı lazımdı. Bu savları Birleşik Devletlere sunan Mahan, onu Orta Amerika'nın bir ucundan diğerine kanal inşa etmekle kalmayıp, bir de Karayipler'de Pasifik'le ve ticaret yapmayı dilediği tüm diğer yerlerde üsler kurmaya teşvik etti. İsteseler de istemeseler de Amerikalılar artık dışarıya bakmak zorundadırlar diye yazdı Mahan. Ülkenin artan üretimi bunu gerektirmektedir. Mahan 1890'larda Washington'da tutulan bir şahsiyetti. Kongre komisyonlarında konuştu ve kuvvetli siyasetçilerle yakın dostluklar kurdu. Genişleme politikasının başta gelen taraftarlarından Massachusetts senatörü Henry Cabot Lodge, Mahan'ın yazılarını sık rastlanmayan bir değerde görüyordu. Theodore Roosevelt kitabına övgü dolu bir eleştiri yazdı ve kendisiyle deniz gücü ve uzak adaların ilhakı konusunda yazışmalar yaptı. Bu üçü kongredeki Lodge, yürütmedeki Roosevelt ve insanların zihinlerindeki Mahan, Amerikan genişleme politikasının kutsal üçlüsü haline gelmişti. Onlar ve benzer kafa yapısına sahip olanlar davalarını farklı şekillerde ortaya koydular. Bazıları Birleşik Devletler'in, Avrupalı kuvvetlerin, hatta belki de Japonya'nın daha önce davranmasını engellemek için yeni topraklar ele geçirmeye mecbur olduğunu savundular. Diğerleri sömürgeciliğin misyonerlik tarafını, ilerlemiş ırkların dünyayı medenileştirme yükümlülüğünü vurguladılar. Kumandanlar Amerika'nın daha kuvvetli bir askeri görüntüsünün olmasının kendilerine daha fazla güç ve gelir sağlayacağını fark ettiler. Ancak bütün bu tartışmaların en ikna edicisi her seferinde tek bir zaruri noktaya geri dönüyordu. 19. yüzyılın sonlarında Birleşik Devletler'deki çiftlikler ve fabrikalar Amerikalıların tüketebileceğinden fazla mal üretmekteydi. Ulusun servetini büyütmeye devam edebilmesi için yabancı pazarlara ihtiyacı vardı. Bu pazarlar hükümetlerin Amerika'daki gibi yüksek gümrük vergisi duvarlarının ardında mahalli sanayileri koruduğu Avrupa'da bulunamazdı. Amerikalıların uzak ve zayıf ülkeler geniş pazarlara ve zengin kaynaklara sahip, ancak büyük bir kuvvetin etkisi altına henüz girmemiş ülkeler bulmaları gerekiyordu. Yurt dışında etkisini arttırma arzusu Birleşik Devletleri 1898'de kıskıvrak yakaladı. Demokrasiyi yaymak, tanrı tanımaz ulusları Hristiyanlaştırmak, güçlü bir deniz kuvveti kurmak, dünyanın her yerinde askeri üsler oluşturmak ve yabancı hükümetleri Amerikan hakimiyetine almak katiyen başlı başına birer amaç değildiler. Birleşik Devletler'in uzak topraklardaki olası pazar, kaynak ve yatırımlara erişimini sağlamak için birer yoldular. 19. yüzyılın son çeyreğinde Amerika'nın ekonomisindeki muazzam gelişmeye rağmen, ülkenin müthiş yeni serveti sadece birkaç bin sanayi liderini zenginleştirmekteydi. Sıradan insanların çoğu için şartlar hızla kötüye gitmekteydi. 1893'te her 6 Amerikalı'dan biri işsizdi ve geri kalanın birçoğu da asgari ücretle yaşamını sürdürmekteydi. 1890'larda hızla düşen zirai fiyatlar bir nesil küçük çiftçiyi silmişti. New York'tan Chicago'ya ve Kaliforniya'ya grevler ve işçi ayaklanmaları patlak veriyordu. 1894'te Dışişleri Bakanı Walter Gresham yaygın bir kaygıyı yansıtarak ülkede devrim belirtilerinin yayıldığını söyledi. Birçok iş adamı ve siyasi önder Amerikan ekonomisinin bu tehditleri savuşturabilecek kadar hızlı büyümesinin tek yolunun yurt dışında yeni pazarlar bulması olduğunda anlaşmıştı. Aralarında Başkan Cleveland'ın Hazine Bakanı John Carlyle da vardı. Carlyle 1894'ün yıllık raporunda insanlarımızın refahı büyük ölçüde üretim fazlasını yurt dışı pazarlarında karlı fiyatlara satma olanaklarına bağlıdır diye uyarıda bulunmuştu. Indiana senatörü Albert Beveridge de aynı sonuca varmıştı. Amerikan fabrikaları Amerikalıların kullanabileceğinden daha fazlasını imal etmektedirler. Amerikan toprağı da tüketebileceğinden daha fazlasını üretmektedir diye iddia etmişti. Kader politikamızı bizim yerimize yazmıştır. Dünya ticareti bizim olmalıdır ve olacaktır. Karayiplerin en büyük adası ve bir zamanlar Amerika kıtasına hakim olan devasa İspanyol İmparatorluğundan geriye kalan son kale olan Küba, 19. yüzyılın ikinci yarısını kargaşa içinde geçirmişti. Oradaki vatanseverler 1878'de yarım yamalak bir ateşkesle son bulan 10 yıllık bir egemenlik savaşı vermişler, 1879-80 yıllarında gene başkaldırmışlardı. Üçüncü saldırıları 1895'te patlak verdi. Baş teşkilatçısı son derece yetenekli bir avukat, diplomat, şair ve makale yazarı olan ve New York'taki sürgünü sırasında hem Küba'nın içinden hem de göçmen topluluklardan bir taraftar kalabalığı toparlamayı başaran José Martí'ydi. Bu başarısı ilk savaşın iki şöhretli komutanı olan Máximo Gómez ve Antonio Maceo'yu emeklilikten vazgeçip yeniden silahlanmaya ikna etti. Titiz planlama sürecinin ardından 1895 baharında üçü birlikte adaya çıkıp yeni bir isyan başlattılar. Atını askerlerin en önünde sürmekle ısrar eden Martí ilk çatışmalardan birinde öldürüldü. Yoldaşları yarım kalmış son mektubunu kamp sahalarındaki bir panoya astılar. Mektupta yoldaşlarından ülkelerini İspanya'dan kurtarmakla yetinmeyip, aynı zamanda Birleşik Devletler'in Küba'nın bağımsızlığı sayesinde Batı Hint adalarına yayılıp daha da kuvvetlenerek Amerika'mızın diğer topraklarına çöreklenmesini engellemelerini istiyordu. İsyancı ordu sağlam adımlarla ilerlemekteydi ve İspanyol komutan General Valeriano Weyler bu ilerlemenin önünü kesmek için radikal taktikler benimsedi. Birliklerine muazzam sayıda Kübalıyı, binlercesinin öleceği toplama kamplarına zorla hapsetmelerini emretti ve kırsal alanın çoğunu serbest atış alanı ilan etti. Buna karşılık isyancılar da çiftlikleri ateşe verip sürülerce sığırı katledip şeker imalathanelerini yıktılar. Kısa sürede nüfusun çoğu açlıktan ölecek hale gelmiş, kinle dolmuştu ve bağımsızlığı her zamankinden daha hararetli bir şekilde desteklemeye başlamıştı. 1897 baharında Orta Batılı bir iktisadi çıkar grubu tarafından desteklenen Cumhuriyetçi William McKinley, anti-emperyalist demokrat Grover Cleveland'ın yerine geçerek Birleşik Devletler Başkanı oldu. Çoğu Amerikalı gibi McKinley de uzun zamandan beri Küba'daki İspanyol hakimiyetinin zulüm olduğunu düşünmekteydi. Ancak Kübalıların kendi kendilerine hükmetmeleri düşüncesi onu daha da kaygılandırıyordu. Bağımsız Küba'nın fazla iddialı olup Washington'ın buyruklarını yerine getirmemesinden endişeleniyordu. McKinley kaygılanmakta haklıydı. Kübalı isyancı önderler gücü ele geçirdiklerinde toprağın yeniden dağıtımıyla başlamak üzere geniş kapsamlı toplumsal reformlar başlatacaklarını vaat ediyorlardı. Bu adada büyük bir kısmı ziraat üzerine olan 50 milyon doları aşkın yatırıma sahip Amerikalı iş adamlarının yüreklerine korku saldı. 1898 yılının başlarında McKinley ihtilafın iki tarafına birden net bir mesaj yollamanın vaktinin geldiğine karar verdi. Maine isimli savaş gemisinin Atlantik donanmasındaki yerini bırakıp Havana'ya yola çıkmasını buyurdu. Maine resmi olarak sadece dostça bir ziyarette bulunacaktı. Ancak Küba'da kimse bu açıklamayı ciddiye almadı. Hepsi bunun bir hücum bodkart viziti, Amerika'nın Karayipler'deki olayların gidişatını kontrol etmedeki azminin bir simgesi olduğunu anlamıştı. Üç hafta boyunca gemi Havana'da sessizce demirli yattı. Derken 15 Şubat 1898 gecesinde büyük bir patlamayla parçalara ayrıldı. 250'yi aşkın Amerikan askeri hayatını kaybetti. Felaket haberi Birleşik Devletleri çalkaladı. Herkes İspanya'yı sorumlu tutmaktaydı ve deniz kuvvetleri felaketi harici patlamaya bağlayınca varsayımları kesinliğe dönüştü. Birçok Amerikalı şimdiden İspanyol sömürgeciliğine karşı tutkulu bir nefret besliyor, Cuba Libre fikrinde romantik bir çekicilik buluyorlardı. Hisleri Amerika basın tarihinin en utanç verici hadiselerinden birini oluşturan bir dizi alabildiğine sansasyonel gazete haberi tarafından alevlendirilmişti. New York Journal ve ülkenin her yerini kapsayan bir dizi gazete zincirinin sahibi William Randolph Hearst, aylardır İspanyol sömürgecilerine karşı ağır suçlamalarla okuyucu çekmekteydi. Birleşik Devletleri savaşa teşvik etmeye çabalamış sayısız diğer şahıs gibi onun da bir haine, toplumun öfkesini odaklayabileceği birisine ihtiyacı vardı. O sırada İspanya'nın kralı 14 yaşında bir oğlan çocuğuydu. Naibi ise Avusturyalı bir prenses olan annesiydi. Dolayısıyla işe yaramazlardı. Hearst General Vader'ı seçti ve onu şeytanın hayata geçmiş hali olarak tanımlayan bir dizi tüyler ürpertici öykü yayımladı. Çiftlikleri viran eden, ırz düşmanı zebani beyler, acımasız donuk ve katildir diye seyrediyordu hikayelerden bir tanesi. Şehevi hayvani beyninin kanlı ahlaksızlıklarla dolu işkenceler ve rezillikler icat ederek coşmasını engellemek imkansızdır. Hearst Maine'in battığını öğrenir öğrenmez bunun harika bir fırsat olduğunu anlamıştı. Patlamayı takip eden haftalarda sayfa üstüne sayfayı yalan dolu şok röportajlarla, isimsiz hükümet yetkilileriyle sözüm ona yapılmış söyleşilerle ve savaş gemisinin hainler tarafından yok edildiğine ve düşmanın gizli şeytani mekanizması tarafından ikiye ayrıldığına dair demeçlerle doldurdu. Journal'ın günlük tirajı 4 haftada 2 katına çıktı. Diğer gazeteler de bu çılgınlığa katıldı ve seferberlikleri Amerikalıları histerinin eşiğine getirdi. Birleşik Devletler bu kadar yoğun hislerle çalkalanırlarken, McKinley'in yeni İspanyol Başbakanı, Praxedes Zagasta'nın Küba krizini barışçıl yollarla çözme önerilerini tekrar tekrar geri çevirmesi kolay oluyordu. Zagasta ülkesinin sömürgeci politikasının imparatorluğu çöküşün eşiğine getirdiğinin farkında olan çağdaşlıktan yana bir liberaldi. 1897'de göreve başlamasının hemen ardından kin duyulan Weyler'ı başkasıyla değiştirip ardından asileri özerklik teklifiyle yatıştırmaya yeltendi. Galibiyetin yaklaştığını hisseden asiler bu teklifi geri çevirdiler. Bu Sagasta'yı barış davasına daha da istekli hale getirdi ve 1898 baharında birkaç kez Birleşik Devletler'e beraber bir karara varma teklifinde bulundu. Bunları samimiyetsiz bulan McKinley ve destekçileri İspanya'nın sabırlarını taşırdığını ve Küba sorununu silah kuvvetiyle çözmeye kararlı olduklarını söylediler. Sert sözlerinin ardında bariz bir gerçek yatıyordu. Pazarlıkların Birleşik Devletler'in ya da başka bir ülkenin askeri üssü olmayan bağımsız bir Küba ile sonuçlanması muhtemeldi. Bu McKinley'in istediği sonuçtan çok uzaktı ve Roosevelt, Lodge ile Mahan gibi genişleme taraftarlarını dehşete düşürürdü. Lodge McKinley'e müdahale etmediği takdirde o senenin seçiminde cumhuriyetçilerin şansını yok edeceğini ikaz edecek kadar ileri gitti. Eğer Küba'daki savaş hiçbir şey yapılmadan yaz boyunca sürüp giderse dedi başkana, görülmüş en büyük yenilgiyle batarız. Yıllar sonra tarihçi Samuel Eliot Morrison İspanya'nın Küba krizini barışçıl şekilde çözme gayretlerini inceledi ve sağlam karakterli bir başkan onurlu bir çözüm için bu fırsatı yakalardı sonucuna vardı. Ancak böyle bir çözüm Birleşik Devletler'in istediği ganimetlere ulaşamayacağı anlamına gelmekteydi. Bu ganimetler ancak fetihle ele geçirilebilirlerdi. McKinley bunu biliyordu ve 11 Nisan'da Kongre'den Küba'da zorunlu müdahale için yetki vermelerini istedi. Bu adım Kübalı devrimci önderleri irkiltti. Uzun zamandır General Maceo'nun kelimeleriyle böyle kuvvetli bir komşuya minnettar kalmaktansa yardımsız yükselip çökmek daha iyidir inancına sahiptiler. Asilerin New York'taki yasal danışmanları Horatio Rubens, Amerikan müdahalesinin Birleşik Devletler'in Küba devrimine karşı savaş beyanından başka bir şey olmayacağına dair uyarıda bulundu ve isyancı kuvvetlerin Amerika'nın adayı almaya yönelik herhangi bir girişimine karşı İspanyol ordularıyla savaştığı kadar silahlı, şiddetli ve azimli bir şekilde direneceğine yemin etti. Böyle itirazlar Küba Libre feryadının insanları hala duygulandırdığı Washington'da etkili oluyordu. Kongre üyeleri Kübalılar karşı çıktığı sürece McKinley'in savaş kararını onaylamaya isteksizdiler. Çoğu Hawaii'linin karşı olduğunu görünce Hawaii'yi ilhak etmeyi reddetmişlerdi. Şimdi bunun 5 yıl sonrasında Amerikalılarda aynı isteksizlik baş göstermişti. Çoğu Amerikalı yardım istemeyen bir topluluğa el uzatmak için asker gönderme fikrinden hoşnut değildi. Küba'ya müdahale için parlamento desteğini garantiye almak isteyen McKinley, Colorado senatörü Henry Taylor'dan gelen sıra dışı bir kanun değişikliği önerisini kabul etti. Bu Küba adasının insanları hür ve bağımsızdır ve hakları da budur diye başlıyor. Birleşik Devletler bu vesileyle söz konusu adada uzlaştırma dışında ne hakimiyet, ne yetki, ne de kontrol meyili veya niyeti olduğunu beyan etmektedir. Ve bunun başarılması halinde adanın idaresini ve kontrolünü halkına bırakmadaki kararlılığını savunmaktadır gibi ağırbaşlı bir güvenceyle bitiyordu. Senato tarafından oy birliğiyle onaylandı. Daha sonra Teller değişikliği adıyla anılan bu taahhüt asilerin korkularını yatıştırdı. Hükümetimizle daha tam olarak uyuşmadıkları doğru diye yazdı önderlerinden bir tanesi, General Calixto Garcia. Ama hür yaşama hakkımızı kabul ettiler, bu da benim için yeterli. 25 Nisan'da Kongre Birleşik Devletleri ile İspanya arasında savaş hali olduğunu ilan etti. Temsilciler Meclisi üyeleri oylama sonucunu Dixie ve The Battle Hymn of the Republic marşlarını söyleyerek kutladılar. McKinley'in sekreteri güncesine, genelde muhafazakar olan bu camiayı vahşi bir savaş taraftarlığı ele geçirmiş gibi görünüyor diye yazdı. İç savaşın acı parçalanmalarını yeni yeni atlatmakta olan ulus, nihayet herkesin benimseyebileceği bir amaç bulmuştu. Başkan McKinley 125 bin gönüllü asker talep etti ve bu rakamın iki katından fazlası kayıt merkezlerine doluştu. New York Journal, beyzbol yıldızı Cap Anson ve boks şampiyonu Gentleman Jim Corbett gibi efsanevi sporcuların seçkin bir birliğe önderlik yapmak üzere askere alınmalarını önerdi. Rakip gazete New York World, altta kalmayarak Buffalo Bill Cody tarafından yazılmış "İspanyolları Küba'dan 30 bin yiğitle nasıl kovarım" başlıklı bir makale yayımladı. Theodore Roosevelt bir müfreze toplamak ve yönetmek için donanma bakanı yardımcılığı görevini bırakacağını duyurdu. Askeri tarihçi Walter Millis, bu şüpheler olmaksızın ve olabilecek en asil ruh haliyle girişilen bir savaştı diye yazdı 30 yıl sonra. Tarih çok ender olarak askeri saldırganlığın bu sadelikteki örneklerine tanık olmuştur. Ancak adaletine bu kadar derin inanç duyularak başlatılan bir savaş da çok ender görülmüştür. İzleyen haftalarda olaylar hızla gelişti. Roosevelt, Tu Amiral George Dewey'e Filipinler'deki Manila koyuna hareket etme ve orada mevzilenmiş İspanyol donanmasını imha etme emri verdi. Bu Dewey'in meşhur "hazır olduğunda ateşe başlayabilirsin" Gridley komutunu vermesinin ardından 1 Mayıs'ta tek bir günde ve hayretler verici bir kolaylıkla yerine getirildi. 6 hafta sonra Amerikan askerleri Santiago de Cuba'nın güneydoğu kıyısına çıkarma yaptılar. İçlerinde en meşhuru Roosevelt'in Brooks Brothers'tan sipariş ettiği bir üniformayla daha sonra San Juan Tepesi denilecek Kettle Tepesi'nde hücuma önderlik ettiği birer günlük 3 adet çarpışma yaşandı. 3 Temmuz'da Amerikan kruvazörleri Santiago'da demirlemiş olan birkaç köhne İspanyol deniz aracını imha ettiler. İspanyol kuvvetleri kısa sürede direnişlerini sona erdirdiler ve Kübalı kumandan General Calixto Garcia ile Amerikalı kumandan General William Shafter resmi teslim törenine hazırlandılar. Ancak Shafter törenden önce Garcia'ya törene katılamayacağını, hatta Santiago'ya gitmeyeceğini söyleyen bir mesaj yollayarak onu şaşkınlığa uğrattı. Birleşik Devletler'in kongrenin onayladığı Teller değişikliğinde verdiği sözü tutmayacağına dair ilk ipucu buydu. Amerikan askerlerinin karaya çıkışının üzerinden 2 ay geçmemişken, 12 Ağustos'ta İspanya'yı ve Birleşik Devletleri temsil eden diplomatlar, Beyaz Saray'da bir araya gelip savaşı sona erdiren bir barış protokolü imzaladılar. Çatışmalarda sadece 385 Amerikalı hayatını kaybetmişti. Bu, 22 yıl önce ülkenin son büyük çaplı askeri olayı olan Little Big Horn Savaşı'nda Sioux Kızılderililerinin öldürdüğü rakamı zar zor geçiyordu. Daha sonra yaralanmalar ve salgınlardan dolayı 2000'den fazlası onlara katıldı. Ancak bu rakam bile iç savaşın ağır çarpışmalarında bir akşamda öldürülenlerden daha azdı. Amerikalı devlet adamı John Hayne deyişiyle bu şahane bir savaşçık olmuştu. Zaferin kazanılmasıyla Birleşik Devletler'in geri çekilme ve Teller değişikliğini sözleriyle adanın idaresini ve kontrolünü halkına bırakma vakti gelmişti. Ama tam tersini yaptı. Birleşik Devletler'de Küba'nın hürriyeti için duyulan coşku hızla solmuştu. New York Tribune'un yayımcısı ve başkan McKinley'e en yakın gazeteci Whitelaw Reid, kendi müdafaamız için Küba'yı denetlemenin mutlak gerekliliğini öne sürüp, Teller değişikliğini sırf ulusal histeri durumunda ortaya çıkan fedakar bir hüküm olarak kenara atıveriyordu. Senatör Beveridge de Teller değişikliğinin Temsilciler Meclisi tarafından atılgan ancak hatalı bir cömertlik anında onaylanmasından dolayı bağlayıcı olmadığını söyledi. New York Times Amerikalıların katı sadakatten daha öte mecburiyetleri olduğunu ve Kübalıların kendilerini idare etmekten hepten aciz olduklarının ortaya çıkması durumunda Küba'nın kalıcı sahipleri haline gelmeleri gerektiğini ileri sürdü. Amerikan demokrasisinin temel direkleri Birleşik Devletler'in yasalaşmış bile olsa sonradan makul olmadığına karar verilen sözleri tutmak zorunda olmadığını apaçık savunmaktaydılar. İzleyen sene içerisinde bir dizi önermeyle bu tuhaf iddianın doğruluğunu savundular. Hepsi kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için ortaya atılmıştı ve hepsi ya büyük ölçüde ya da tamamen yanlıştı. Bu önermelerden ilki Kübalıların değil, Amerikan savaşçılarının İspanyolları Küba'dan çıkardığıydı. Gazete muhabirleri saftirik okurlarına Birleşik Devletler ordusunun Küba'ya vardığında Kübalı asileri umutsuzluk içinde, çökmenin eşiğinde ve acı bir çıkmaza saplanıp kalmış bulduğunu anlattılar. Gerçek bunun tam tersiydi. 3 yıllık kesintisiz çarpışma sonunda Kübalı asiler adanın çoğunun denetimini ellerine geçirmişler, aç ve hastalıklı İspanyol ordusunu korumalı bölgelere çekilmek zorunda bırakmışlar ve Santiago ile başka şehirlere saldırmak için planlar yapmışlardı. Amerikalılar karaya ayak bastığında galibiyete doğru yol almaktaydılar. Amerikalılara benimsetilmek istenen ikinci masal, Amerikalılar İspanyolları yenerken Kübalı devrimcilerin hayranlıktan ağzı açık vaziyette seyreden korkak tembeller olduğuydu. Bir gazeteci cepheden, "Müttefiğimiz arkadan gelmek dışında bir şey yapmadı" diye yazdı. Bir başkası Kübalıların çok zayıf müttefikler olduğunu belirtti. Bir üçüncüsü ise asiler ordusunun çatışmalara hiç değilse bile çok az katıldığını ve Küba'yı özgürlüğüne kavuşturma arzusunu belli etmediğini yazdı. Bu bir dizi kandırmacaydı ama anlaşılabilirdi. Pek az Amerikalı muhabir Küba'ya gitmiş ve asilerin yıllar geçtikçe kuvvet topladıklarına, halkın geniş ölçüde desteğini kazandıklarına ve epey başarılı bir gerilla savaşı başlatmalarına tanık olabilmişti. Gazetecilerin çoğu için ise savaş ancak 1898 baharında Amerikan kuvvetlerinin karaya çıkmasıyla başlamıştı. Hiçbiri Kübalı birliklerin Amerikalıların Santiago'da karaya çıktığı sahilleri güvenceye aldığının farkında değildi. Oradaki Amerikalı Deniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral William Sampson bile daha sonra sahillerde İspanyol birliklerinin yokluğunun bir gizem olarak kaldığını söyledi. Bazı Kübalılar ise Amerikalılar için hamallık ve işçilik yapmayı hiddetle reddetseler bile onlar için gözcülük ve casusluk yaptılar. Çoğu Amerikalının gözünde savaş orduların karşılaştığı muharebelerden oluşmaktaydı. San Juan tepesindeki gibi Kübalıların çok az katkıda bulunduğu muharebelerin hikayesini okumaya bayılıyorlardı. Kübalıların uzun süredir sürdürdüğü yıpratma savaşı Amerikalı subayların ve muhabirlerin gözü önünde yaşanmamıştı. Bunun 1898'deki zaferde belirleyici bir rol oynadığını çoğu anlayamadı. Amerikalılar Kübalıların ordu kurmaktan bir haber korkaklar olduğuna bir kere kendilerini inandırınca, Küba'nın kendi kendini yönetmekten aciz olduğu sonucuna varmaları da kolaylaşmıştı. Amerikan basını hiçbir zaman bazıları epey eğitimli, deneyimli ve kültürlü olan devrimci liderlere odaklanmadı. İsyancı kuvvetleri daha ziyade çoğunluğunu vahşilikten az uzak sihailerin oluşturduğu cahil bir ayak takımı olarak tasvir ettiler. Neticede McKinley ile hükümetteki ve iş dünyasındaki yandaşları onları cehalette ve aptallıkta havailerle eşdeğer olarak göstermekte hiç zorlanmadılar. "Özellik mi?" diye homurdandı General Shafter bir muhabirin sorusu üzerine. "Yahu barut cehenneme ne kadar uygunsa bu insanlar da özelliğe o kadar uygunlar." İspanyolların teslim oluşunu takip eden günlerde Amerikalı yetkililer Kübalılara Taylor değişikliğine yer alan bağımsızlık vaadini unutmaları gerektiğini söylemeye başladılar. Başkan McKinley, Birleşik Devletler'in Küba'yı fethedilmiş toprak üzerindeki muharip hakkın yasası altında yöneteceğini beyan etti. Adalet Bakanı John Griggs, Küba'nın geçici hükümetinin başkan yardımcısına, Havana'daki Birleşik Devletler ordusunun gittiği her yere Amerikan egemenliğini götüren bir ordu olduğunu söyledi. Bu demeçleri duyan Kübalıların yaşadığı şaşkınlık, General Brooke'un kurtarıcı ordularının 1899'un ilk günleri için planlanmış kutlamaya katılmalarına izin vermemesiyle kızgın hiddete dönüştü. Birçoğunun ağzı açık kalmıştı. "Hiçbirimiz Amerikan müdahalesini, bize kendi adımıza hareket etmekten aciz muamelesi yapan ve bizi itaat eden, boyun eğen ve şartların getirdiği vesayete razı bir hale sokan müttefiklerimizin askeri işgalinin takip edeceğini düşünmemiştik" diye yazdı. General Maximo Gomez, "Yıllar süren çabalarımızın ardından yazgımız bu olamaz. Kübalıları önemsemediği için çoğu Amerikalı'nın bu itirazları bir kenara atması doğaldı. Birçoğu daha da ileri gitti, Kübalılar Birleşik Devletleri'nin önünde diz çöküp onları kurtardığı için şükran dilemiyorlar diye kızgındılar. Gazeteciler Kübalıların Amerikalı askerleri kucaklamaktan ziyade ters, somurtkan, kibirli, kendini beğenmiş ve kıskanç gözüktüklerini anlattılar. Muhabirlerden biri bize karşı minnetle dolu olmadıklarını gördüğünü hayretle ifade etti. Hiçbiri Kübalıların böyle hissetmelerinin ne kadar mantıklı olduğunu anlamaya gönüllü değildi. Kübalıların gücenikliğini yine cehaletlerine ve gelişmemişliklerine yordular. Kübalı vatanseverler yıllarca bağımsızlığın kazanılmasından sonra toplumsal adaleti sağlayarak ülkeyi istikrara kavuşturacaklarını vaat etmişlerdi. Amerikalıların istediği bundan oldukça farklıydı. Yeni askeri vali General Leonard Wood, 1900'de göreve başladıktan hemen sonra Washington'a gönderdiği bir raporda, "İnsanlar bana Küba'da istikrarlı hükümet derken neyi kastettiğimizi soruyorlar," diye yazdı. "Onlara para mantıklı bir faiz oranıyla borç alınabildiğinde ve sermaye adaya yatırım yapmaya istekli olduğunda istikrara kavuşulmuş demektir," cevabını veriyorum. Başkan McKinley'e yazdığı bir not daha da kısa ve özdü. "İnsanlar bana istikrarlı hükümet derken neyi kastettiğimi sorunca onlara diyorum ki, %6 ile para." 25 Temmuz 1900'de General Wood, Küba'da bir yasama meclisi için temsilci seçimlerinin başlamasını buyurdu. Seçmenlerin 1/3'ünden azı katıldı ve bunlar bile Amerikalıların desteklediği birçok adaya oy vermeyi reddettiler. General Wood 31 temsilciyi 10 civarında tamamen birinci sınıf zat, kuşkulu niteliğe ve karaktere sahip 15 kadar zat ve Küba'nın en feci serserileriyle fakirlerinden 6 tane kadar olarak tanımladı. O güz daha önce New York'un önde gelen şirket avukatlarından biri olan Savaş Bakanı Elihu Root ile Connecticut Senatörü, aynı zamanda Küba ile İlişkiler Senato Komitesi'nin Başkanı Orville Platt, Küba'nın geleceğini biçimlendirecek yasayı hazırladılar. Daha sonra tanınacağı adıyla Platt değişikliği Amerikan dış politikası tarihinde çok önemli bir belgedir. Birleşik Devletler'in Küba'yı doğrudan değil de uysal bir yerel idare ile kontrol altına almasını sağlamıştır. Günümüzde Plattizmo olarak bilinen bu düzeni Washington ileride Karayiplerin ve Orta Amerika'nın birçok yerinde kullanacaktı. Birleşik Devletler Platt değişikliği kapsamında Küba işgalini, Kübalıların Birleşik Devletlere Küba'da askeri üst tutma, Küba ile başka bir ülke arasında herhangi bir anlaşmayı veto etme, Küba hazinesini denetleme ve Küba'nın bağımsızlığını veya yaşam, mal varlığı ve bireysel özgürlüğe elverişli bir hükümeti korumak için müdahale etme hakları veren bir anayasayı kabul etmeleri durumunda sona erdirmeye razı oldu. Platt değişikliği özünde Kübalılara Birleşik Devletler'in her kararlarını veto etmeye hakkı olduğu sürece kendi kendilerini yönetme izni veriyordu. Aslında kongre üyeleri Platt değişikliğine onay vermekle 3 yıl öncesinde Küba'ya verdikleri sözden dönmüş olduklarının farkındaydılar. Her biri kendine New York Evening Post'un kısa ve özlü bir baş makalede dile getirdiği acı veren soruyu sormak zorundaydı. Küba'ya ciddi ve aşikar bir bağımsızlık sözü vermişken, bunu yalanlarla geri alıp ardından nasıl başkaları gibi olmadığım için Tanrı'ya şükretmek için kiliseye gidebilirim? Görünüşe göre senatörler bu ikilemi zorlanmadan çözdüler. 27 Şubat 1901'de Platt değişikliğini 43'e 20'lik bir oyla onadılar. Tüm olumlu oyları cumhuriyetçiler vermişlerdi. Daha sonra temsilciler meclisinde de yine grup kararıyla olumlu oy kullanarak değişikliğin kabul edilmesini sağladılar. Başkan McKinley değişikliği yasa haline getiren imzayı 2 Mart'ta attı. Bu durum Küba'yı bir tarihçinin anlatımıyla heyecan fırtınasına soktu. Havana 2 Mart gecesinde telaş içerisindeydi. Meşale taşıyan bir alay valilik sarayındaki Wood'a bir itiraz dilekçesi götürdü. Başka bir gösterici kalabalığı ise meclis üyelerini arayıp onları Amerikan taleplerine karşı sağlam durmaya teşvik etti. Bir sonraki gece benzer gösteriler devam etti. Başkentin ötesinde adanın dört bir yanındaki belediye idareleri bir itiraz mesajı ve önergeseli akıtmaktaydılar. Mitingler ise salgın halindeydi. 5 Mart gecesi konuşmacılar Santiago'daki göstericilere Birleşik Devletler'in taleplerini devam ettirmesi durumunda bir kez daha savaşa gitmeye mecbur olduklarını söylediler. Yasama meclisindeki Kübalı temsilciler Platt değişikliğini kabul edip etmemeye karar vermek zorundaydılar. Amerikalı yetkililer onlara, Birleşik Devletler'in Küba'nın iç işlerinde doğrudan bir etki sahibi olmayı istemediklerine dair güvence verdiler. Ancak Platt değişikliğini kabul etmedikleri takdirde, kongrenin daha da haşin koşullar getireceği konusunda ikaz ettiler. Çoğu kapalı kapılar ardında yapılan uzun münakaşaların ardından Kübalı temsilciler 15'e 14'lük bir oyla Birleşik Devletler'in isteğini yerine getirmeye razı oldular. Bir sene sonra Amerikalıların nezaret ettiği seçimde New York'un Central Valley kentinde yıllarca yaşamış olan Tomas Estrada Palma, Küba Cumhuriyeti'nin ilk başkanı seçildi. Askeri vali General Wood özel bir mektupta her duyarlı Kübalı'nın ve Amerikalı'nın bildiği gerçeği yazdı. Tabii ki Küba'da plak değişikliğinin altında hiç değilse bile çok az bağımsızlık kalmıştır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 67.